Ayrım 4, sayfa 37. Genç adam her gün kaldırımda oturuyordu. Irina, erkeklerin arabalarına binerken de, sabahları eve dönerken de görüyordu onu. Genç adam önüne plastik bir bardak koymuştu. İnsanlar bazen bu bardağa para atıyorlardı. Irina adamı görmeye alıştı. Adam hep oradaydı. Ona gülümsüyordu. Birkaç hafta sonra Irina da ona bir gülümsemeyle karşılık verdi. Kış geldiğinde Irina ona ikinci el eşyalar satan bir mağazadan bir battaniye getirdi. "Adım Kalle," dedi ve köpeğini battaniyenin üzerine oturttu. Kendisi tekrar birkaç gazetenin üzerine çömelip otururken köpeği battaniyeye sardı ve hayvanın kulaklarının arkasını okşadı. Kalle'nin üzerinde ince bir pantolon vardı. Köpeğini ısıtırken kendisi donuyordu. Irina'nın soğuktan bacakları titredi. Aceleyle yoluna devam etti. Köşeyi döndükten sonra bir bankın üzerine oturdu. Bacaklarını göğsüne çekti ve başının dizlerinin arasına gömdü. 19 yaşındaydı ve bir yıldır kimse ona sarılmamıştı. Memleketinde yaşadığı o öğleden sonradan beri ilk kez ağladı. Kalle'nin köpeği ezildiğinde Irina yolun diğer tarafında duruyordu. Sanki ağır çekimde Kalle'nin yola koştuğunu gördü. Kalle arabanın önünde dizlerinin üzerine çöktü. Köpeği yerden kaldırdı. Arabanın şoförü ona bağırdı. Ama Kalle kucağında köpekle yolun ortasına kadar gitti. Dönüp arkasına bakmadı. Irina Kalle'nin peşinden koştu. Onun acısını hissediyordu ve birden ikisinin kaderinin aynı olduğunu anladı. Birlikte köpeği şehir parkına gömdüler. Irina Kalle'nin elini tuttu. Her şey böyle başlamıştı. Bir zaman sonra birlikte denemeye karar verdiler. Irina pislik içindeki pansiyondan taşındı. Tek göz bir ev buldular. Bir çamaşır makinesi, bir televizyon ve zamanla diğer ihtiyaçlarını aldılar. Bu Kalle'nin ilk eviydi. 16 yaşında evden kaçmıştı. O zamandan beri sokaklarda yaşıyordu. Irina onun saçlarını kesti. Ona pantolon, tişörtler, kazak ve iki çift ayakkabı aldı. Kalle broşür dağıtım elemanı olarak iş buldu ve bazen akşamları bir birahanede işlere yardım ediyordu. Artık erkekler eve geliyordu. Irina'nın sokaklara çıkmasına gerek yoktu. Irina ve Kalle sabahları tekrar yalnız kaldıklarında dolaptan kendi yatak çarşaflarını, nevresimlerini çıkarıyor, uzanıp birbirlerine sarılıyorlardı. İç içe yatıyorlar, çıplak, sessiz ve hareketsiz. Sadece birbirlerinin nefesini dinliyorlardı ve dünyayı dışarıda bırakıyorlardı. Geçmiş hakkında asla konuşmuyorlardı. Irina, şişman ölü adamdan korktu. Sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmaktan ve Almanya'dan yollanmaktan korktu. Kız arkadaşına gidip orada Kalle'yi beklemeye karar verdi. Çantasını aldı ve basamakları koşarak indi. Cep telefonunu mutfakta unuttu. Kalle, her sabahki gibi bisikleti ve arkasına bağladığı ufak römorkuyla sanayi sitesine geldi ama görev dağılımını yapan adamın o gün Kalle'ye verecek işi yoktu. Kalle'nin eve dönmesi 30 dakikayı buldu. Asansörle yukarı çıktı. Merdivenden Irina'nın ayakkabılarının sesini duyar gibi oldu. Kalle, dairenin kapısını açtığında Irina apartmandan çıkıp otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Kalle, iki sandalyeden birine oturup gözlerini şişman ölü adama ve parlak beyaz gömleğine dikti. Kalle'nin getirdiği ufak ekmekler yerlere saçılmıştı. Mevsimlerden yazdı. Oda sıcaktı. Dikkatini toplamaya çalıştı Kalle. Irina hapse girecek, sonra da sınır dışı edilecekti. Şişman adam belki ona vurmuştu. Irina sebepsiz hiçbir şey yapmazdı. Kalle, Irina ile birlikte trenle şehir dışına gittikleri gün düşündü. Yaz sıcağında çayırlara uzanmışlardı ve Irina bir çocuk gibi görünmüştü. Kalle mutlu olmuştu. Şimdi de bunun bedelini ödemesi gerektiğine inanıyordu. Kalle köpeğini de düşündü. Bazen bir şeyler değişmiş mi diye parkta köpeğini gömdükleri yere gidip bakıyordu. Yarım saat sonra Kalle yönteminin yanlış olduğunu anladı. Üzerindeki donu hariç çıplaktı. Teri küvetteki kana karışıyordu. Adamın başına plastik bir torba geçirmişti. Adamla uğraşırken onun yüzünü görmek istemiyordu. Önce hata yapmış ve kemikleri ayırmayı denemişti. Sonra pili çekerken nasıl böldüklerini hatırladı ve şişman adamın kolunu omzundan çevirip çıkardı. Şimdi işi kolaylaşmıştı. Sadece kasları ve lifleri kesmesi gerekliydi. Bir süre sonra kol, sarı yer fayanslarının üzerinde duruyordu. Adamın saati hala bileğindeydi. Kalle tuvalete doğru döndü ve tekrar kustu. Lavaboya su doldurdu. Başını suya soktu ve ağzını çalkaladı. Su soğuktu. Dişleri sızladı. Aynaya baktı ve aynanın önünde mi arkasında mı durduğunu bilemedi. Hareket edebilmesi için aynada karşısında duran adam hareket etmeliydi. Su lavabodan taştı ve ayaklarına sıçradı. Kalle kendine geldi. Yere diz çöküp testereyi eline aldı. 3 saat sonra adamın kollarını ve bacaklarını ayırmıştı. Bir bakkaldan siyah renkte çöp torbaları aldı. Satıcı kadın ona tuhaf tuhaf baktı. Kalle, adamın başını ne yapacağını düşünmemeye çalıştı. Başaramadı. Başı boynunda kalırsa adamı römorka sığdıramam diye düşündü. Yapamam ki. Bakkaldan çıktı. Kaldırımda iki ev kadını laflıyordu. Tramvay Kalle'nin yanından geçti. Bir oğlan çocuğu yoldaki elmaya bir tekme çaktı. Kalle öfkelendi. Ben katil değilim ki, dedi yüksek sesle. Çocuk arabasıyla yürüyen bir kadının yanından geçerken. Çocuğun annesi dönüp ona baktı. Kalle kendini topladı. Testerenin sapı ayrılmıştı. Kalle parmağını kesti. Çocuk gibi ağlamaya başladı. Burun deliklerinden kabarcıklar çıkıyor, adamı gözleri kapalı kesiyordu. Ağladıkça kesti. Kestikçe ağladı. Şişman adamın başını koltuğunun altında sıkıştırıp tuttu. Plastik torba ıslanmıştı. Sürekli elinden kayıyordu. Başı nihayet bedenden ayırdığında bunun ne kadar da ağır olduğuna şaşırdı. Bir çuval mangal kömürü diye düşündü ve aklına neden mangal kömürü geldiğine şaşırdı. Kalle ömründe hiç mangal yapmamıştı. Büyük torbayı asansöre kadar sürükleyerek götürdü ve otomatik kapı kapanmasın diye torbayı araya sıkıştırdı. Sonra geri kalanları aldı. Torbalar dayanıyordu. Üst gövde için çift torba kullanmıştı. Bisikletinin römorkunu apartmanın girişine getirdi. Onu gören olmadı. Dört siyah çöp torbası vardı. Sadece kolları sırt çantasına koymak zorunda kalmıştı Kalle. Römork dolmuştu. Kollar düşerdi. Kalle temiz bir gömlek giymişti. Şehir parkına varması 20 dakika tuttu. Adamın başını, ince saçlarını ve kollarını düşündü. Şişman adamın parmaklarını sırtında hissediyordu. Parmaklar yaştı. Kalle sırt çantasıyla birlikte bisikletten düştü. Sonra kendini çimenlerin üzerine attı. İnsanlar ona doğru koşmasını ve bağırmasını bekledi. Ama böyle bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Kalle oraya uzanıp gökyüzüne baktı ve bekledi. Şişman adamı şehir parkına gömdü. Küreğin sapı kırıldı. Kalle dizlerinin üzerine çöküp küreğin sağlam kısmını ellerine aldı. Her şeyi ölü köpeğinden sadece birkaç metre mesafede açtığı çukura sokuşturdu. Çukur yeterince derin değildi. Kalle torbaları sığdırabilmek için ayağıyla çiğnedi. Temiz gömleği kirlenmişti. Parmakları kapkara ve kanlıydı. Derisi kaşınıyordu. Kırık küreği bir çöp kutusuna attı. Sonra bir saate yakın bir süre parktaki banklardan birine oturdu. Frisbee oynayan üniversite öğrencilerini seyretti. Irina kız arkadaşından eve döndüğünde yatak boştu. Şişman adamın ceketi ve düzgünce katlanmış pantolonu hala sandalyenin üzerinde duruyordu. Irina banyoya baktı ve çığlık atmamak için eliyle kendi ağzını kapattı. Hemen anladı. Kalle onu kurtarmaya çalışmıştı. Polis Kalle'yi bulacaktı. Şişman adamı onun öldürdüğünü zannedeceklerdi. Almanlar bütün cinayetleri çözer. Televizyonda sürekli gösteriyorlar diye düşündü Irina. Kalle hapse girecekti. Şişman adamın ceketinin cebindeki telefon durmaksızın çalıyordu. Irina harekete geçmek zorundaydı. Irina mutfağa geçti ve polisi aradı. Polis memurları Irina'nın söylediklerini pek anlayamadılar. Geldiklerinde banyoya baktılar ve Irina'yı tutukladılar. Cesedin nerede olduğunu sordular. Irina'nın cevabı yoktu. Sürekli şişman adamın normal öldüğünü, adamın ölü kalp olduğunu söyleyip durdu. Memurlar tabii ki inanmadılar. Irina ellerinde kelepçelerle apartmandan çıkarılırken Kalle geldi. Irina, Kalle'nin yüzüne baktı ve başını salladı. Kalle anlamadı. Bisikletinden atladı ve ona doğru koştu. Ayağa takılıp düştü. Polis memurları onu da tutukladı. Sonrasında bunun iyi olduğunu söyledi Kalle. Irina'sız ne yapacağını zaten bilmiyordu. Kalle konuşmadı. Susmayı öğrenmişti ve hapishane onu korkutmuyordu. Hırsızlıktan daha önce sık sık hapse girmişti. Hapishanede adamı duymuştu ve savunmasını üstlenmemi rica etti. Irina'nın başına neler geleceğini bilmek istiyordu. Kendisine neler olacağıyla ilgilenmiyordu. Parası olmadığını, onunla ve sevgilisiyle ilgilenmemi söyledi. Kalle olanları anlatsa kurtulurdu. Ama onu buna ikna etmek zordu. Hiç durmadan ifade vermesinin Irina'ya zararı olup olmayacağını söylüyordu. Kollarıma yapışıyor, titriyordu. Hata yapmak istemediğini söylüyordu. Onu sakinleştirdim ve Irina için bir avukat bulacağıma söz verdim. Sonunda ikna oldu. Kalle polis memurlarını şehir parkındaki çukura götürdü ve polisler şişman adamı çıkarıp vücut parçalarını toplarken yanlarında durdu. Memurlara köpeğini gömdüğü yeri de gösterdi. Bir yanlış anlama oldu. Polisler köpeğin iskeletini de çıkarıp soran gözlerle Kalle'ye baktılar. Adli tabipler bütün yaraların ölümden sonra gerçekleştiğini saptadılar. Şişman adamın kalbi incelendi. Adam kalp krizinden ölmüştü. Buna hiç şüphe yoktu. Cinayet şüphesi ortadan kalkmıştı. Sonunda suçlamalar cesedin parçalanmasıyla sınırlı kaldı. Savcı, ölüye saygısızlıktan dava açmayı düşündü. Kanunlar der ki, cesede uygunsuz davranmak yasaktır. Bir cesedi testereyle parçalayıp gömmenin büyük bir uygunsuzluk olduğunu söyledi savcı. Savcı haklıydı ama mevzu bu değildi. Sadece ve sadece suçlanan kişinin amacıdır önemli olan. Carlin'in amacı Irina'yı kurtarmaktı. Cesede zarar vermek değil. Aşkın uygunsuzluk, dedim. Federal Yüksek Mahkemenin Carly'e hak veren bir kararını savcının önüne koydum. Savcı kaşlarını çattı ama dosyayı kapadı. Tutuklama emirleri kaldırıldı ve ikisi de serbest bırakıldı. İrin avukatı aracılığıyla iltica dilekçesi verdi ve ikinci bir karara kadar Berlin'de kalmak için izin aldı. Sınır dışı edilmek amacıyla gözaltına alınmadı. Irina ve Kalle yan yana yatağın üzerinde oturuyorlardı. Polisler evi aradığı sırada dolap kapaklarından birinin menteşesi kırılmıştı. Kapak eğri duruyordu. Bunun dışında hiçbir şey değişmemişti. Irina, Kalle'nin soğuk elini tutuyordu. Birlikte pencereden dışarı bakıyorlardı. Artık bir şeyleri farklı yapmak zorundayız, dedi Kalle. Irina onaylayarak başını salladı ve ne kadar da şanslı olduklarını düşündü. Cello. Tucker'in smokini açık mavi, gömleği pembeydi. Gerdanı gömleğin yakasının ve papyonun üzerine sarkmıştı. Ceketi göbeğinde kasmış ve göğüs kısmında kat yapmıştı. Tucker'in bir yanında kızı Teresa, diğer yanında dördüncü karısı duruyordu. İkisinin de boyu ondan uzundu. Tucker, sol elinin siyah kılık parmaklarıyla kızının kalçasını sıkıca kavramıştı. Parmakları orada yatan bir hayvan gibi görünüyordu. Resepsiyon ona çok pahalıya patlamıştı. Ama bu paraya değdiğine inanıyordu Tucker. Çünkü herkes gelmişti. Başbakan, bankacılar, önemli ve güzel insanlar ama her şeyden önemlisi en tanınmış müzik eleştirmeni. Tucker daha fazlasını düşünmek istemiyordu. Bu, Teresa'nın kutlamasıydı. Teresa o zamanlar 20 yaşındaydı. Neredeyse tamamen simetrik yüzüyle, klasik, ince bir güzelliğe sahipti. Rahat ve sakin duruyordu. Sadece boynundaki ince damardan kalbinin heyecanlı çarpışı belli oluyordu. Babasının kısa bir konuşmasının ardından Teresa, kırmızı halı kaplı sahneye çıktı ve cellosun nakavlunu yaptı. Erkek kardeşi Leonard yanında bir taburenin üzerinde oturuyordu. Leonard nota sayfalarını çevirecekti. İki kardeş birbirlerinden çok farklıydı. Leonard, Teresa'nın ancak omzuna kadar geliyordu. Vücut yapısı ve yüzü babasına çekmişti. Ama onun katılığını almamıştı. Kıpkırmızı kesilmiş yüzünden gömleğine ter akıyordu. Yakasının kenarı koyulaşmıştı. İçten ve yumuşak bir ifadeyle seyircilere gülümsüyordu. Misafirler ufacık sandalyelerde oturuyorlardı. Sesler giderek kesildi, ışık kısıldı. Ve ben bahçeden salona dönüp dönmemeye hala karar vermeye çalışırken Teresa çalmaya başladı. Bach'ın 6 cello sonatının ilk üçünü çaldı ve daha ilk birkaç notada Teresa'yı bir daha hiç unutmayacağımı anladım. O sıcak yaz akşamında 19. yüzyılda Avrupa'daki endüstrileşme döneminden kalma camlı kapıları ışıklı bahçeye açılan villanın büyük salonunda sadece müziğin mümkün kıldığı o garip mutlak mutluluk anlarından birini yaşadım. Tucker babası gibi müteahhitti. İkisi de sözünü dinletmeyi bilen zeki adamlardı. Servetlerini Frankfurt'ta emlak işiyle kazanmışlardı. Babası hayatı boyunca pantolonunu sağ cebinde bir tabanca, sol cebinde ise bir tomar parayla gezmişti. Tucker'in artık silaha ihtiyacı yoktu. Annesi Leonard'ın doğumundan 3 yıl sonra bir gün Tucker'in yeni inşa ettiği yüksek bir binayı ziyaret etmişti. Kaba inşaatın 18. katında çatı yerleştirildiği için bir kutlama yapılıyordu. Bir korkuluklardan birini sabitlemeyi unutmuştu. Tucker'in karısına ait son gördüğü manzara, onun ayakta dururken kokteyl masasının üzerinde bıraktığı çantasıyla şampanya kadehiydi. Sonraki yıllarda çocukların hayatından çok sayıda anne geçip gitti. Hiçbiri 3 yıldan uzun kalmadı. Tucker refah içinde yaşıyordu. Evde bir şoför, bir aşçı kadın, çok sayıda temizlikçi ve büyük bahçe için 2 bahçıvan vardı. Tucker'in çocukların eğitimiyle ilgilenecek vakti yoktu. Dolayısıyla çocukların hayatındaki değişmeyen tek kişi yaşlıca bir hemşireydi. Tucker'i de o büyütmüştü. Lavanta kokardı ve herkes ona kısaca Eta derdi. En büyük merakı ördeklerdi. Tucker'in evindeki 2 odalı çatı dairesinin duvarlarına 5 tane içi doldurulmuş ördek asmıştı. Ve yanına almadan kapıdan adımını atmadığı şapkasının şerizinde bile 2 tane erkek ördek tüyü takılıydı. Çocuklar onu pek sevmezdi. Eta hep oradaydı. Çoktan ailenin bir üyesi olmuştu. Tucker çocukluğun zaman kaybı olduğunu düşünürdü. Kendi çocukluğunu pek hatırlamazdı. Eğitimin temel prensipleriyle ilgili hemfikir oldukları için Eta'ya güvenirdi. Disiplinli ve Tucker'in tabiriyle kibirsiz yetişmeliydi çocuklar. Katılık bazen gerekliydi. Teresa ve Leonard cep harçlıklarını kendileri kazanmak zorundaydılar. Yazları bahçede kara hindiba toplarlar ve her bir bitki için yarım fenik kazanırlardı. Ama sadece köklü olanlar, yoksa para yok, derdi Ata. Her bir bitkiyi, fenikleri saydığı titizlikle sayardı. Kışları çocukların kar küremeleri gerekirdi. Eta metre hesabıyla öderdi. Leonard 9 yaşına geldiğinde evden kaçtı. Büyük bahçenin içindeki çamlardan birinin üzerine tırmandı ve onu aramaya gelmelerini bekledi. Önce Ethan'ın, sonra da babasının nasıl ümitsizliğe kapılacağını ve kaçışına üzüleceğini hayal etti. Ümitsizliğe kapılan kimse olmadı. Akşam yemeğine oturmadan önce Ethan seslenerek, eğer hemen gelmezse yemekte zırnık ve poposuna şaplak yiyeceğini söyledi. Leonard pes etti. Kıyafetleri reçine içindeydi ve suratına bir tokat yedi. Noel'de Takler çocuklara sabun ve kazak hediye ederdi. Sadece bir keresinde Takler'le birlikte o yıl içinde çok para kazanan bir iş ortağı Leonard'a bir oyuncak tüfek, Teresa'ya da bir oyuncak bebek mutfağı hediye etti. Eta oyuncakları bodruma kaldırdı. Böyle şeylere ihtiyaçları yok, dedi. Takler, Eta'nın sözlerini dinlememişti ama başıyla onayladı. Kardeşler, masa adabını ve yüksek Almancayı öğrendiğinde, bunun dışında da sessiz sakin durmaya alıştıklarında Eta için eğitimleri bitmişti. Takler'e bu çocukların sonunun iyi olmayacağını söyledi. Fazlasıyla yumuşaklardı. O ya da babası gibi gerçek Taklerler değillerdi. Takler bu cümleyi hiç unutmadı. Eta Alzheimer hastalığına yakalandı, giderek çocuklaştı ve yumuşadı. Ördeklerini bir yerel müzeye bağışladı. Müzenin bu ördekleri kullanması mümkün değildi. Müze yönetimi, içi doldurmuş hayvanların imha edilmesini sağladı. Eta'nın cenazesinde sadece Takler ve iki çocuk vardı. Takler dönüş yolunda şöyle söyledi. Evet, bunu da hallettik. Leonard tatillerde Takler için çalışıyordu. Arkadaşlarıyla seyahat etmeyi tercih ederdi ama parası yoktu. Takler böyle olmasını istiyordu. Oğlunu şantiyelerden birine götürdü, ustabaşına teslim etti ve ''Eti senin, kemiği benim'' dedi. Ustabaşı elinden geleni yaptı. İkinci akşam Leonard bitkinlikten kuştuğunda Takler zamanla alışacağını söyledi. Kendisi Leonard'ın yaşındayken babasıyla birlikte şantiyelerde uyumuş, demir ustaları gibi yere çömelerek sıçmak zorunda kalmıştı. Leonard kendisini özel bir şey sanmamalıydı. Teresa'nın da tatilde işi vardı. Şirketin muhasebesinde çalışıyordu. Leonard gibi o da, ortalama ücretin %30'unu alıyordu. Faydanız dokunmuyor, bilakis başkalarının işini zorlaştırıyorsunuz. Aldığınız ücret, hak ettiğiniz para değil, hediye, diyordu Takler. Çocuklar sinemaya gitmek istediklerinde, Takler onların ikisine toplam 10 euro veriyordu. Ve otobüse binmeleri gerektiği için bu para ancak bir bilete yetiyordu. Babalarına bunu söylemeye cesaret edemiyorlardı. Bazen Takler'in şoförü onları gizli gizli şehir merkezine götürür, onlara biraz para verirdi. Adamın da çocukları vardı ve patronunu iyi tanıyordu. Takler'in şirkette çalışan ve çocukların bütün sırlarını ağabeyine anlatan kız kardeşi dışında başka akrabaları yoktu. Çocuklar ilk başta Takler'den korkuyorlardı. Sonra ondan nefret etmeye başladılar ve en sonunda da babalarının dünya sonları o kadar uzaklaştı ki ona söyleyecek hiçbir şeyleri kalmadı. Takler, Leonard'ı hakir görüyor değildi. Ama onun içindeki yumuşaklıktan tiksiniyordu. Onu katılaştırması, kendi deyimiyle demir döver gibi işlemesi gerektiğini düşünüyordu. Leonard, 15 yaşındayken, sınıfıyla birlikte seyrettiği bir bale gösterisinin afişini asmıştı odasına. Takler afişi duvardan indirip yırttı ve Leonard'a dikkat etmesi gerektiğini, ibni olacağını haykırdı. Takler, Leonard'a fazlasıyla şişko olduğunu, böyle giderse asla bir sevgili bulamayacağını söyledi. Teresa bütün vaktini cellosu ile birlikte Frankfurt'taki bir müzik hocasında geçiriyordu. Takler onu anlamıyordu. Bu yüzden onu rahat bırakıyordu. Sadece bir keresinde farklı bir şey yaşandı. Bir yaz günüydü. Teresa'nın 16. yaş gününden kısa bir süre sonraydı. Bulutsuz bir gündü. Teresa havuzda çıplak yüzüyordu. Sudan çıktığında Takler havuzun kenarında duruyordu. İçkiliydi. Takler kızına yabancı birine bakar gibi baktı. Havluyu aldı ve onu kırılamaya başladı. Göğüslerine dokunduğunda nefesi viski kokuyordu. Teresa eve koştu, bir daha da havuza girmedi. Nadiren birlikte yenen akşam yemeklerinde onun konuları hakkında sohbet edilirdi. Saatler, yemek ve arabalar. Teresa ve Leonard her arabanın ve markalı saatin fiyatını bilirdi. Soyut bir oyundu bu. Bazen babaları onlara banka hesap özetlerini, hisse senetlerini ve şirket raporlarını gösterirdi. Günün birinde bunlar sizde olacak, derdi. Teresa ise Leonard'a onun bir filmden alıntı yaptığını söylerdi fısıldayarak. Ruh derdi Takler. Saçmalıktır. Hiçbir işe yaramaz. Çocukların kendilerinden başka kimsesi yoktu. Teresa konservatuara kabul edildiğinde Takler'i birlikte terk etmeye karar verdiler. Akşam yemeğinde bunu ona söylemek istiyorlardı ve nasıl ifade edeceklerini çalışmışlardı. babalarının ne tepki vereceğini düşünmüşler ve cevaplarını hazırlamışlardı. Konuşmaya başladıklarında Sakler bugün vakti olmadığını söyledi ve ortadan kayboldu. Çocukların 3 hafta beklemesi gerekti. Terasa sonunda konuyu açtı. Çocukları, Takler'in onları en azından dövmeyeceğine inanıyordu. Terasa, ikisinin de Bad Homburg'dan artık ayrılacaklarını söyledi. Dost doğru söylemektense Bad Homburg'dan ayrılmak sözünün kulağa daha iyi geldiğini düşünüyordu çocuklar. Terasa, Leonard'ı da yanında götüreceğini, bir şekilde üstesinden geleceklerini söyledi. Takler onları anlamadı. Yemeğine devam etti. Teresa'dan ekmeğini uzatmasını rica ettiğinde Leonard bağırdı. Bize yeterince işkence ettin. Teresa ise daha alçak sesle ekledi. Asla senin gibi olmak istemiyoruz. Takler elindeki bıçağı tabağın üzerine fırlattı. Bıçak zangırdadı. Sonra tek bir kelime etmeden ayağa kalktı. Arabasına bindi ve sevgilisine gitti. Sabaha doğru saat 3'te ancak eve döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde Takler o kütüphanede tek başına oturdu. Kitaplığın içine yerleştirilmiş olan ekranda kendi çektiği bir sessiz film oynuyordu. Bir süper 8 mm filmden videoya aktarılmıştı. Görüntüler fazla pozlanmıştı. Takler'in ilk karısı iki çocuğunu da elinden tutuyor, Teresa 3, Leonard 2 yaşında olmalıydı. Karısı bir şey diyor, dudakları sessiz hareket ediyor. Teresa'nın elini bırakıyor, uzağa işaret ediyor. Kamera elini takip ediyor. Flu arka planda bir kale harabesi var. Kamera Leonard'a geri dönüyor. Leonard annesinin bacağının arkasına saklanıyor ve ağlıyor. Kayalar ve çimenler yakın çekimde net değil. Kamera açıkken el değiştiriyor. Tekrar yukarı doğru kalkıyor. Takler'in üzerinde kot pantolon ve önü açık bir gömlek var. Göğsü kıllı. Geniş geniş ve sessiz sessiz gülüyor. Teresa'yı güneşe doğru kaldırıyor. Onu öpüyor. Kameraya el sallıyor. Görüntü beyazlaşıyor. Film kopuyor. O gece Teresa için bir veda konseri düzenlemeye karar verdi Takler. Önemli insanlarla ilişkileri vardı. Teresa'yı en yükseğe çıkaracaktı. Takler kötü bir insan olmak istemiyordu. Çocukların her birine 250 bin euroluk bir çek yazdı ve çekleri kahvaltı masasına bıraktı. Bunun yeterli olduğunu düşünüyordu. Konserin ertesi günü ulusal gazetelerden birinde neredeyse coşku dolu bir yazı yer aldı. Büyük müzik eleştirmeni Teresa'nın cellist olarak pırıltılı bir geleceği olacağını onaylıyordu. Teresa konservatuara kaydolmadı. Yeteneğinin bekleyebilecek kadar büyük olduğuna inanıyordu. İki kardeş neredeyse 3 yıl boyunca Avrupa ve Amerika'yı gezdiler. Teresa birkaç özel konserde sahneye çıktı. Bunun dışında da sadece kardeşi için çaldı. Takler'in verdiği para kardeşleri en azından bir süreliğine bağımsız kılmıştı. Sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Yaşadıkları aşk ilişkilerini ciddiye almadılar. Bu yıllar içinde birbirlerinden ayrı geçirdikleri neredeyse hiçbir gün olmadı. Özgürmüş gibi görünüyorlardı.